Efendim merhabalar. Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayını olan Bakış Açısı'na hepiniz hoş geldiniz. Stüdyo konuğumuz kıymetli büyüğüm, abim, hocam, Milli Eğitim Bakan Danışmanı, sosyolog ve eğitimci yazar Erol Erdoğan hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Evet, hocam tabii çok son sürat bir çalışma içerisindesiniz. Takip ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Kitaplar var, eğitimler var. Kitaplar arasında en çok dikkatimi çeken Ne Yapsak Bu Gençleri kitabı Erol Hocam'ın en önemli eserlerinden bir tanesi. Kitaba geçeceğim ama bu minval üzere bir TV programında çizgi film kiminse çocuklar onundur demiştiniz ve o benim çok dikkatimi çekmişti. Bunu biraz açmak istiyorum. Velilerimiz, annelerimiz, babalarımız bazen yani hem yoğunluktan hem de dolma noktasına gelmişlikten herhalde olsa gerek. Bazen televizyona bırakıyorlar çocukları. Bazen bilgisayara bırakıyorlar. Nasıl bakıyorsunuz?
Çizgi film kiminse çocuk onundur sözünü sanıyorum Diyanet TV'de kullanmıştım ama o başka bir ana sözün alt versiyonu olan bir cümleydi. Esas o bahiste kullandığım cümle oyun kiminse çocuk onundur. Oyun kiminse çocuk onundur diye. Belki biraz sonra konuşuruz. Oyun kimin kitabında da bir bölümün adıdır o. Oyun kiminse çocuk onundur diye. Tabii oyun kiminse çocuk onundur altındaki cümlelerden biri de İşte çizgi film kiminse, müzik kiminse çocuk onundur diye çoğaltabiliriz. Bu şu demek, çocuğu yetiştiren, çocuğa arkadaşlık yapan, yoldaşlık yapan, çocuğun biçimlenmesinde en çok etki gösteren bazı eğitim araçları var. İşte oyun bunların başında geliyor. Hatta oyun açık ara bunların başında geliyor. Çünkü çocuk bebekliğinden itibaren, hatta annesinden doğduğundan itibaren belli bir yaşa kadar, ergenlik yaşının hatta gençlik yaşının ileri safhalarına kadar sürekli oyun oynuyor. Yani bir bebeği, bir çocuğu, bir genci oyunsuz düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla hani bana arkadaşını söyle, sana senin kim olduğunu söyleyeyim diye bir sözümüz var ya, tam da onun gibi çocuğun, gencin, bebeğin en yakın arkadaşı, hiç ayrılmayan arkadaşı, yoldaşı oyun olduğu için büyük ölçüde oyunun varlığı, oyunun muhteviyatı, oyunun söz varlığı, oyunun ruhu çocuğu da şekillendiriyor. Dolayısıyla o oyun nerede tasarlandı? Eğer yeni bir oyunsa, dijital bir oyunsa o oyun nerede tasarlandı, nerede yazıldı, nerede kodlaması yapıldı? Hangi kültürü yansıtıyor, hangi medeniyeti yansıtıyor, hangi edebiyatı yansıtıyor, hangi inancı yansıtıyor, ahlaki kültürü yansıtıyor? Ona göre çocuğu da o oyun etkiler. Bu oyun dijital bir oyun değil. Diyelim ki yüzlerce yıl, binlerce yıllık bir yoldan gelen, fiziki mekanda oynanan, yüz yüze oynanan oyunlarsa bu defa aynı soru orası için geçerli. Bu oyun dünyanın hangi ülkesinde, hangi coğrafyasında, hangi kültür ikliminde, medeniyet ikliminde yoğruldu? Bu da çocuğu etkileyecektir. Dolayısıyla oyun kiminse çocuk onundur. Yani bu oyun hangi medeniyete, hangi inanca, hangi örfe, adete, kültüre, iklime aitse büyük ölçüde çocuğu da o şekillendirecektir. Oyun kiminse çocuk onundur. Bunu çoğalttığımız zaman da müzik kiminse çocuk onundur. Çizgi film kiminse çocuk onundur. Tabii bunu her söze ya da her kültür unsuruna uyarlamak doğru değil ama çok baskın olan kültür unsurları, çok baskın olan değiştirici unsurlar çocuklar için oyun, müzik, çizgi film gibi hususlardır.
Pekala son dönemlerde çok ciddi bir artış var. Türkiye'de bir atılım var çizgi filme göre. Baktığımızda
Evet.
animasyonda. Bu noktada gençleri kendi safımıza çekebiliyor muyuz? Yoksa yine yurt dışından gelen çizgi filmler daha mı ön planda? Nasıl görüyorsunuz?
Şöyle, ben bu dönemin çocuk ruhunu, genç ruhunu şekillendirici temel unsurlar olarak, temel aktörler olarak bu üçünü görüyorum. Oyun, müzik ve çizgi film. Çizgi filmi de sinema başlığı altında belki konuşmak daha doğru olur. Burada da ne kadar iyiyiz? Geleneği olan oyunlar bakımından çok iyiyiz. Yani Seksek, Birdir Bir, Üç Taş, Beş Taş gibi oyunlar bakımından Anadolu coğrafyası çok zengin. Mesela bizim bütün illerimizde, Türkiye'mizde 1980'lerde, 90'larda oynanan oyunların sayısı neredeyse 2000'e yakın. Belki şaşırtıcı gelecektir. Her insan çocukluk ve gençlik döneminde 200'den fazla oyun oynamıştır. Yani siz mesela Ahmet Akay Azak olarak 2-3 yaşından 17-18 yaşına kadar oynadığınız oyunların sayısı 300'e yaklaşır. Bu çok şaşırtıcı geliyor ama oturup çalıştığımızda, listelediğimizde bunun böyle olduğunu görüyoruz.
Şimdi hocam buradan o zaman gösterelim izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Erol Erdoğan Oyun Kimin kitabı. Pekala bu kitap bu oyunlar üzerine mi inşa
bu kitap edildi? Hem geleneğimizde olan, bir geleneği olan, yani yüz yüze oynanan, fiziki mekanlarda oynanan oyunların sosyolojisini, pedagojisini çalışmış bir kitap, çalıştığımız bir kitap. Ama aynı zamanda bu geçiş döneminde, yani sanayi devrimine itibaren başlayan, işte tekniğin gelişmesi, en son teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme süreciyle devam eden bu değişim sürecindeki oyunun durumunu da ele alan bir çalışma ve buna bağlı olarak da toplumun, ailelerin, eğitimcilerin oyun meselesine bakıştaki eksikleri, ön yargıları, yanlış bildiği şeyleri de bir anlamda ayna tutan bir kitap. Zaten kitabın alt isminde çocuğa ve oyuna dair toplumsal bir yüzleşme yazıyor. Yani bir yüzleşme kitabı aslında. Bir oyun üzerinden aslında ki toplumdaki değişimi. Mesela aileyi konuşuyoruz ya, işte aile bozuldu falan diyoruz. Ya da eğitim şöyle oldu diyoruz. Ya gençler böyle oldu diyoruz. Bunları derken nereden bakıyoruz biz? Herhangi bir açıdan bakıyoruz. Bu kitapta oyun üzerinden aileye, eğitime, camiye, kuşaklar arası ilişkilere, ahlak meselesi, inanç meselesine oyun üzerinden bakıyoruz. Bakmaya çalıştım. Bu aynı zamanda bir değişim olduğu için ve bazı unutmalar olduğu için de bir yüzleşme anlamına geliyor. Şimdi demek ki soru eksik kalmasın. Geleneği olan oyunlar bakımından Anadolu coğrafyası çok zengin. Peki sizin sorduğunuz dijital oyunlar, işte sinema, müzik, çizgi film konusu ne kadar iyiyiz? Bu soruyu ikiye ayırarak cevap vermemiz gerekiyor. Bir, çok iyi değiliz. Peki son yıllarda dijitalde oyun yazan gençlerimiz var. Girişimci firmalarımız var. Hatta sık sık şöyle haberler duyuyoruz. İşte Türk gençlerin yazdığı filan oyun işte filan ülkeye satıldı. Şu kadar dolar, şu kadar milyon dolara satıldığı haberler duyuyoruz. Son yılda da çizgi filmler arttı.
TRT'de, Diyanet'te,
çok yerde arttı.
Sinema sektöründe de.
Arttı. Peki bu güzel bir şey mi? Bu elbette güzel bir şey. Ama yeterince güzel mi? Yeterince güzel değil. Neden yeterince güzel değil? Bir, henüz yeteri sayıda üretmiş değiliz. İkincisi, ürettiğimizin hepsi bizim değil. Yani şunu diyorum. Mesela dijital oyun sektörü için bunu daha çok söyleyebiliyorum. Dijital oyunda Türk girişimciler, Türk yazılımcılar dünya klasmanında çok iyi bir yerde duruyor. Ama Türk'ün yazdığı oyun yeterince Türk değil. Çünkü hem bu dijital oyunda ana formlar, ana iskeletler, ana formüller biz üretmediğimiz için ve çoğunlukla buralarda hazır kalıplar kullanıldığı için ve hazır kalıplar da belli bir ruhu, belli bir inancı, belli bir bakış açısını ve söz varlığını yansıttığı için her ne kadar içine bir Müslüman mühendis, bir Türk yazılımcı doldursa bile sonuçta ürün bana hizmet etmiyor, bize hizmet etmiyor. Burada bir de kopuş var. Yani bu kitapta anlatılan, Oyun Kimin kitabında anlatılan temel hususlardan birisi bu. Tartıştığımız temel hususlardan birisi de bu. Demin dedim ki mesela Ahmet Akay Azak belki çocukluk döneminde 200 yakın oyun oynamıştır dedim. Mesela ben bunu söylemeden size sorsaydım çocukluğunuzda kaç oyun oynamışsınızdır dediniz. Ben 15-20 falan diyecektiniz, 30 diyecektiniz çünkü hep böyle. Neden? Çünkü unuttunuz. Hem zihninizdeki oyun tanımı modern bir insan olmanızdan dolayı değişmeye başladı. Bazı şeyleri oyun demiyorsunuz, aslında onlar oyun ama modern zihin size onun oyun olduğunu unutturdu. Hem de siz sizden sonraki kuşaklarla oynamadığınız için, çocuklarla, gençlerle, yeğenlerinizle oynamadığınız için oyunu unuttunuz. Bu unutmadan dolayı da bizim geleneğimizdeki oyunların kültürü, adabı, erkanı dijitale akmıyor. Oraya ne akıyor? Yani dijitaldeki oyun nevzuhur bir oyun değil. Dijitaldeki oyun bütünüyle pür dijital bile olsa o oyunu yazan kişi kendi inancından, sokağından, okulundan, eğitiminden, ahlakından, camisinden ya da kilisesinden o oyuna, dijital oyuna bir şeyler aktarıyor. Bazı dokular aktarıyor, bazı formlar aktarıyor. Dolayısıyla biz de maalesef diyeceğim bu oyunun o müthiş geleneği bir yerde kesildiği için bir genç, Müslüman da olsa, Türk de olsa dijital oyunu yazarken kendi geleneğiyle arası kopuksa, kopmuşsa o gelenekten bir doku aktaramıyor. Ne yapıyor? Daha popüler olandan ya da kendisine dayatılan ya da kendisine sunulandan veya kendisine hazır form olarak verilen o dijital kaynaklardan yeni bir oyun tasarladığını düşünüyor. Ama o oyun yeni de olsa sözü, ruhu başka bir yere ait olabiliyor. Bununla ilgili somutlaştırayım. Çok soyut konuştuğumu düşünebilir. Mesela savaş meydanlarında kılıç vardı. Değil mi? Ve çocuklar savaş meydanlarındaki bu kılıcı tahta kılıçlara falan çevirdiler. Yani çocukluğumuzda bundan 20, 30, 40, 50 sene önce çocukların tahta kılıçlarla oynadığı oyunlar vardı. Dijitalde ne var? Dijitalde ışın kılıcı var. Bakın kültür devam ediyor. Yani savaş meydanındaki çelik kılıç, demir kılıç, çocukların oyununda tahta kılıca dönüyor. Bu dijitale ışın kılıcı olarak geçiyor. Peki kültür devam ediyor mu? Bugün dünyadaki dijital oyunları da, kılıçlı oyunların %90'ında kötü kahramanın elinde Osmanlı kılıcı vardır. İyi kahramanın elinde Haçlı kılıcı vardır. Yani savaş devam ediyor. Bunu illa savaş gibi görmeyelim. Yani kültürel farklılaşma devam ediyor. İnancın hayata ruh vermesi, dinin hayatın her anını biçimlendirmesi süreci aslında devam ediyor.
Şimdi hocam, tabii kitapta böyle hızlıca baktığımızda...
Hızlı okuma tekniğiyle baktığımızda. Evet.
Evet, Budapeşte de oyun hatırlamaca var. Hı hı. Buraya baktığımızda, tabii kitabı bir daha gösterelim böyle. Hı. Önemli bir kitap, önemli bir eser. Asım'ın oyun kitap çocuk üçlüsü demişiz. Ondan sonra çocukluğumun Erenköy oyun istasyonu.
Evet.
Çınar yaprağında oyun. Ve mülteci çocukların oyun oyuncak özlemi demişiz. Yani yanılmıyorsam bu kitabı araştırırken, daha doğrusu yazarken birçok şehre gittiniz. Hı hı hı. Şimdi Osmanlı döneminde birçok şehir imparatorluk olduğu için bağlıydı İstanbul'a. Şimdi İstanbul'daki oyunla efendim Balkanlar'daki oyun birbirine o dönemden günümüze yansıdığında ya da araştırdığınızda çok yakın mı hocam?
Şöyle, bu biraz oyun tarihçilerinin konusu. Ben bir oyun tarihçisi değilim ama çalışmayı belli aşamalarda oyun tarihçilerini de faydalanarak yaptığım için kendi bildiklerimi şöyle aktarabilirim. Bir defa oyun hayata gelen insanın doğal ihtiyacı olduğu için oyunu üretiyor. Yani şöyle düşünelim aslında. Bugün bir çocuk doğduğunda kimseyle görüşmeden bir odaya koysak o kendince bir oyun bulur. Nasıl? Kediler kendi aralarında bir oyun uydurabiliyorsa ve her doğan kedi annesiyle bir oyuna başlıyorsa veya da çevresindeki herhangi bir nesneyi oyuncak gibi görüyorsa insanın da oyun ihtiyacı böyledir. Aslında varlığın oyun ihtiyacı vardır. Biraz sonra mesela ben ağaçların, biliyorsunuz ağaçların filizlerden haberleştiği anlatılır. Duymuş muydunuz bilmiyorum. Büyük ağaçların filizlerden, köklerden birbiri haberleştiği anlatılır. Ben ondan yola çıkarak diyorum ki haberleşmenin bir kısmı da oyundur. Merak etmeyin, yani ağaçlar alttan oyun oynuyordur diye. Varlığın çok temel bir ihtiyacı oyun. Her doğan insan bir oyun ihtiyacı içerisinde olduğu için o oyunu uyduruyor. Dolayısıyla insanoğlunun, kıymetli hocam, bazı alanlarda benzer tecrübeleri farklı coğrafyalarda birbirinden habersiz yaşadığı gibi bütün dünyada insanlar benzer oyunları üretebiliyorlar. Bu birinci kısım. Bu birinci teori diyelim. Yani hiç arada iletişim olmasa, ilişki olmasa, bir oyunu başka bir oyun bölgeye, coğrafyaya nakli, transferi, ulaşımı olmasa bile dünyanın herhangi bir bölgesinde farklı iki grup, dünyanın birçok bölgesinde farklı insan toplulukları benzer oyunları üretebilirler. Bu birinci kısım. Ama ikinci kısım, göçleri biliyoruz. Mesela Türklerin işte Orta Asya'dan dünyanın farklı bölgelerine, Anadolu'ya, işte biraz Orta Doğu'ya, Karadeniz'in üstünden Avrupa'nın içlerine doğru göç ettiği konusundaki bilgilerimizi tazeleyelim. Mesela bunlar üzerinden de oyunların, yani Orta Asya'daki bir oyunun göçlerle birlikte nasıl yemek kültürü göç etmişse, kıyafet kültürümüz göç ettiyse transfer, oyun da göç ediyor. Mesela bu göçlere uygun anlatılan oyunlardan bir tanesi Çömçe Gelin diye bir oyundur. Bu oyun ailesinin bir ismi, yani bir oyun ailesi var, kalabalık bir oyun ailesi. Bundan bir tanesi Çömçe Gelin. Mesela Çömçe Gelin oyununun çok farklılaşmış bir formunu biz Konya, Karaman bölgesinde şivdilik diye görüyoruz. Her ne kadar Konyalılar, Karamanlılar şivdilik kelimesiyle oyun kelimesi yan yana getirmeseler bile Diyelim ki ortasındaki Çömçegel'in oyunu Karaman'da 3 ayların bir çocuk ibadetine dönüşmüş durumda şimdilik. İşte Çanakkale'de Saya diye bir yine Ramazan oyununa dönüşmüş. Sinop, Boyabat, Samsun o bölgelerde işte Helesa, Sellim'e çıkmak, Gode. İşte biraz farklı bölge, Kütahya'da, Küpecik. Bunların sayılarını çoğaltabiliriz. İşte tarihçilerin anlattıklarından benim çıkardığım şu. Mesela bu oyun Orta Asya'da bir yerde başka bir şey formdaymış ve dünyanın farklı ülkelerine dağılmış. Dağılırken de coğrafyanın iklimine göre, insanların inanç biçimlerine göre, yaşama tarzlarına göre farklılaşmış. Ama baktığınızda o özü görebiliyorsunuz. Hani ilaçta şey der ya, etken madde deriz ya. O oyunların çok farklı gözüken, adları farklı olan, manileri, tekerlemeleri farklılaşmış oyunların aslında temel öz maddesini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla göç yolları üzerinden, kervan yol, ticaret kervanları üzerinden, evlilikler üzerinden, farklı gerekçelerle nasıl başka kültürler farklı coğrafyalara göç etmişse oyunların da benzer şekilde göç ettiğini görüyoruz. Uzadı ama hangi yılda bilmiyorum. Kitapta anlattım. Eşimle birlikte Budapeşte'de de bir çocuk festivaline davet edilmiştik. Yunus Emre Enstitüsü o zaman bu davete aracılık etmişti. Macaristan Devleti'nin düzenlediği bir çocuk festivali. Orada çocuk festivalinin Türk çadırında gelen giden çocuklara oyun oynatırken ve oyunla ilgili sohbet ederken Çinli bir kız koşarak geldi. Elimdeki beş taşı aldı. Şıkır şıkır oynadı. Ama aynen bizim gibi oynadı. Ben dedim ki nereden biliyorsun bizim Türk bu oyunumuzu? Dedi ki niye sizin olsun? Biz de oynuyoruz. Ya biz de biliyoruz bu oyunu diye. Dolayısıyla farklı yörelerde birbirine benzeyen oyunları var. Ama tabii bir bölgede olup başka bir bölgede olmayan oyun da var. Ama benim gördüğüm oyunların son hale gelmiş şekli birbirinden çok farklı gözükse bile dünyanın pek çok yerinde birbirine benzeyen oyunları var. Mangal oyunu da böyledir mesela. Mangal oyunu bizim yörede Sinop Boyabatlı'yım. Ev kaya oyunu olarak bilinir. Çünkü kayada oynanan bir oyundur. Sadece Türkiye'de mangala oyununun benzer adları, yani adları ve benzer formları yaklaşık 15-20 tane.
Evet. Zaman daralıyor. Soruları da peş peşe
evet, çok hızlı
sormaya
geçti.
Çalışıyorum.
O zaman ben kısa kısa cevap vereyim.
Estağfurullah. Ne yapsak bu gençleri? Yine Erol abimin kitaplarından bir tanesi. Bu kitabı zaten hem okumuştum hem incelemiştim. Güzel bir eser. Abi biz gençleri anlıyor muyuz?
Gençler bizi anlamak istiyor. Biz gençleri anlamak istemediğimiz için ortada bir iletişimsizlik hali var. Ben böyle özetleyebilirim. Gençler anlamak istiyor çünkü gençler biliyorsunuz fıtrattan dolayı, fıtrata bizden daha yakın oldukları için, yani kaynağı bizden daha yakın durdukları için aslında doğuştan gelen o merak etme kabiliyetlerini, merak etme yeteneklerini koruyorlar. Biliyorsunuz çocuk merak edendir. Yani merak eder, eliyle dokunur, soru sorar değil mi? Bir yaş büyüdükçe bu merak duygusu azalır. Ama gençler bize göre, üst kuşağa göre, sen de genç sayılırsın. Üst kuşağa göre,
Allah razı olsun.
Üst kuşağa göre daha fazla arama, araştırma, merak etme kabiliyetlerine sahiptir. Ama bir süre sonra bundan vazgeçebiliyorlar. Çünkü büyükler, biz büyükler, gençleri kendimizi açmak yerine ya da onların meraklarını, heyecanlarına, ilgilerine, yeteneklerine cevap vermek yerine daha çok nasihat ediyoruz. Onları sürekli değiştirme arzusundayız. Dolayısıyla bundan dolayı iletişim kopuyor. Yani gençleri yeterince anlıyor muyuz? Anlayamıyoruz. Gençlerin dünyasına girmeden anlayamayız. Yani gençlerin oynadığı oyunları oynamadan, gençlerin dinlediği müzikleri bilmeden, gençlerin okuduğu kitapları okumadan, gençlerin bulundukları mekanlara gitmeden gençleri anlayamayız. Onlar da bizi yeterince anlayamazlar. Hayatı çok fazla komportman haline getirmişiz.
Ya tabii çocuklarda şu anda bir deneyim yok. Deneyim olmaması hasebiyle de anne babanın o muhabbetine girme durumu söz konusu olamayabilir ama anne babanın hayatla ilgili ciddi bir deneyimi var, tecrübesi var. Neden o taşlar kırılmıyor? Neden evlatlarının o dünyasına giremiyorlar?
Çünkü demin dedim, hayatı çok fazla kompartman hale getirmişiz. Erkekler böyle, kadınlar böyle, çocuklar böyle, gençler böyle. Hatta dikkat edin, çocuk kitaplarının kapaklarında yaşlar yazmaya başladı. 5 yaş, 6 yaş diye. O kadar daralttık ki onu. Mesela benim eşimle birlikte çalıştığım oyun kitapları vardı. Bir üniversite dedi ki bunların kapaklarına yaş aralığı yazmalısınız. Hangi yaş? 5 yaş mı, 6 yaş mı? Yok dedim. O kadar değil. Çünkü oyun dediğiniz anneyle çocuk arasında birlikte oynanabilen bir şeydir. Dedeyle torun birlikte oyun oynayar. Ya ne diyeceğiz oraya? Bu oyunu 5 yaşındaki çocuk oynasın, sakın dedesiyle oynamasın mı diyeceğiz? Böyle bir şey yok. Bu aşırı kompartıman kopardı. Size dinleyicilerin çok iyi anlayacağı İslam tarihinden bir sahne anlatayım.
Lütfen.
Darül Erkam dönemine gidelim. Yani İslam gelmiş, sevgili peygamberimize vahiy gelmiş, peygamberimizi peygamber olduğunu etrafına duyurmuş ve Darül Erkam dönemi başlamış. Yani İslam'ın henüz kısıtlı bir alanda tebliğ edildiği, Müslümanların sayılarının çok az olduğu ve İslam'ın stratejisi bakımında en kritik olduğu bir dönem. Nereden peygamberimiz bu süreci yönetiyor? Darül Erkam'dan yönetiyor. Henüz sayıları çok az. Farklı rivayetler olmakla birlikte, Hazreti Ömer'le birlikte 40 Müslümana ulaşıldığı bir dönemden bahsediyorum. Sevgili peygamberimiz bütün kritik konuları geliyor ve Darül Erkam'daki ashabıyla, arkadaşlarıyla, ilk Müslümanlarla istişare ediyor. Diyelim çok kritik bir mesele oldu. Onu arkadaşları istişare edecek. Dışarıdan geldi, eve girdi. Orada çocuklar ve gençler ve onlara, gençler, çocuklar siz şu ayağımızın altından bir çıkın bakalım. Yan odaya geçin. Biz burada ablalarınız, abiyle bir şey konuşacağız demedi hiç. En kritik konuları bile gençlerin de, çocukların da, yetişkinlerin de olduğu bir mecliste, Darül Erkam meclisinin, Darül Erkam'ın ahalisiyle, yani arkadaşlarıyla ilk Müslümanlara konuştu. Biz bugün ne yapıyoruz? Bir toplumsal bir konuyu konuşacağımız zaman gence ne diyoruz? Hem bir sus bakalım, benim tecrübem çok diyoruz. İşte sen giderken ben dönüyordum falan diyoruz, değil mi? Genç biraz fazla konuştuğu zaman sus, söz büyüğün falan diyor değil mi? Su küçüğün, söz büyüğün.
Yani sürekli. Ya da özel bir mesele var, kendi odana gidebilirsin.
Tabii. Mesela siyasete de diyoruz, hey gençlik kolları siz şurada bayrak atın, buralara çok gelmeyin falan diyoruz. Kadın kolları siz de şu kenarda durun, kermes yapın, başka işe karışmayın diyebiliyoruz. Ama Darül Erkam'ın yaş ortalaması 23-24. Başka bir şeye gerek var mı? Yani İslam'ın en kritik döneminde sevgili peygamberimizin istişare meclisinin yaş ortalaması 23-24. Hazreti Hatice gibi ve sonra işte Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh, hepsine Allah razı olsun, az sayıda insan belli bir yaşın üstünde, sevgili peygamberimiz 40'ı aşmış ama istişare meclisinin yaş ortalaması 23-24.
Hatta savaşta da öyle oluyor ya, peygamberimiz istemiyor ama istişareden savaş çıkıyor.
Evet. Yani bu yaş, işte mesela bugün ülkemizde, başka yerlerde de böyle, 70 yaşına gelmiş baba, 50 yaşındaki evladına sen çoluk çocuksun diyor. Mesela aile şirketlerindeki büyük kavgalardan birisi budur. Bir sürü, yani bazı aile şirketlerinde o 50 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş evlat süreci ortak edilmez. Sen kenarda dur falan denilir. Gençler de böyle, yani siyasette, sosyal hayatta, kültürel hayatta. Ya hani biraz Zülfiyar'a dokunalım. Öyle gençlik derneklerimiz var, içinde gençlik masası kuruyorlar. Ya bu zaten gençlik derneği. Yani bu zaten gençlere hizmet etmek için kurulmuş bir dernek. Yani gençler için kurulan bir derneğin içerisinde gençlik masası ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ya siz şu kenarda durun, sıranızı bekleyin. Kararları biz alalım, işleri biz yürütelim. Ama peygamber uygulaması başka bir şey.
Yani peygamberimizin...
Tecrübeyi hafife almıyorum. Ama bu ikisi bir arada olursa zaten tecrübe aktarımı olur. Yani yaşlarla gençler bir arada olursa o tecrübe aktarımı bir olur, deneyimleme olur, ahlak aktarımı, örf adet aktarımı olur. Öbür türlü olmaz ki.
Erol abi, biz peygamberimizin uygulamasını yanlış mı algılıyoruz ya da işimize mi gelmiyor?
Şöyle, bazılarımızın bu konuda eksik bilgisi var, yeterli bilgisi yok bundan dolayı. Bazen işimize geliyor. Çünkü bu aynı zamanda bir iktidar savaşı. Yani bir şeye karar vermek, bir şeyi yönetmek bir güç meselesi, güç yönetimi meselesi. Dolayısıyla bir genç işimize karışmadığı zaman o hoşumuza gidiyor olabilir. Ben burayı rahat yöneteceğim.
Çünkü ama farklı bir bakış açısı sağlayamaz mı?
Sağlar. İşte bunu farkında olmak lazım. Ama yetişkin şunu düşünüyorsa, ya ben işte bu yaşa geldim, çok büyük tecrübem var. Mesela gençlik meselesini konuştuğumuzda en çok önümüze çıkarılan şey nedir? Tecrübe meselesidir, birikim meselesidir. Tecrübe iyidir ama enerji eksikse yetmez. Tecrübe iyidir ama dijital dönemde bilgi alttan gelmeye başlamışsa, yani bir genç annesine babasına ihtiyaç duymadan da, öğretmenine, camideki imama ihtiyaç duymadan da bazı bilgileri alabiliyorsa, O bilgilerden dolayı bazı deneyimlerimeri de daha tecrübe de erken ulaşabilir. Bunun farkında, bu değişim farkında olmak lazım. Olamadığımız zaman işte kuşaklar arası o farklılaşma zenginlik olarak değerlendirilemiyor ve kuşaklar arası çatışmaya dönüşüyor. Sonra kopuşlar başlıyor. Bu demin gösterdiğiniz kitapta, Ne Yapsak Bu Gençleri kitabında 60'tan fazla toplumda gençler aleyhine kullanılan ön yargılı cümleden bahsediyor. Düşünebiliyor musunuz? 60'tan fazla ön yargılı cümle. Ahmet Bey, ben size şu stüdyoda 10 tane ön yargılı aleyhte cümle kullansam siz burayı dağıtırsınız, yayını kapatırsınız. Ama toplum gençler aleyhine 60'tan fazla ön yargılı cümle kullanıyor. 15-16 cümleyi orada masaya yatırdık. Bir anlamda cerh ve tadilini yaptık.
Şimdi Erol abi, burada tabii söylediğiniz üzere çoluk çocuk. Çocukcağız, kızcağız.
Mesela bunlar hep şey.
Gençliğe söylenen olumsuz yansımalar.
Tabii, olumsuz hitaplar ya da eksik hitaplar.
Zamane gençlik.
Tabii.
Z kuşağı. Genç bir çocuk, ergen, sıpa, eşek, velet. Yani peygamberimizin gençlere göstermiş olduğu o ilgi alakayı biz bugün gençliğe göstersek Allah'ın izniyle aramızda çizgi kalmaz, uçurum kalmaz.
Ben Diyanet Şuuru aslında kurduğum cümleyi aynen kurayım. Bu gençlerin deist olup olmadığı, işte gençlerin yaramazlıkları, internet bağımlılığı, bir tür şey konuşurken ben dedim ki Diyanet Şurası'nda, Diyanet İşleri Başkanımızın da olduğu bir ortamda kurduğum cümle şudur. Sizin cümleniz bana onu hatırlattı. Dedim ki bugünkü gençlik peygamberimiz döneminde olsaydı bizim birçoğumuzdan daha muti olurdu. Daha iyi Müslüman olur, daha muttaki olurdu. Bu bugün üçte geçerli, peygamberimiz olmayabilir ama bugün gençlerini doğru anlayan alimler, abiler, ablalar, öğretmenler, hocalar olsa ben bizden sonraki kuşağın bizden çok daha iyi Müslüman, müvahit, muttaki olacağına inanıyorum. Yani bunun başka bir ihtimali yok. Ama peygamberimizin gençlere davrandığının hiç olmasa yarısı kadar davranmayı başarmamız lazım.
İnşallah başarırız.
İnşallah.
Erol abi çok teşekkür
ben
ediyorum.
Teşekkür
Tabii
ediyorum.
Kitapları tekrar gösterim. Çünkü arada birçok kitap var ama yanınızda olanları gösterim. Ne yapsak bu gençleri? Kıymetli dinleyenler ve izleyenler, önemli bir eser. Mutlaka alıp okuyalım. Oyun kimin? Bu da bizim.
Evet.
Oynanmış oyunlar diyoruz. Yaklaşık 300 oyun diyorsunuz. Sayacağım
evet.
Abi.
Sayın. Kandığınız yerde yardım edeyim.
Hani diyorlar ya, denizin altında bu kadar balık. Abi saysanız bir sayın.
Ben sayıyorum mesela. Bazen ithalaşıyoruz, ben sayıyorum.
Evet. İnsan mevsimi.
Bu ilk göz ağrımız.
İlk göz ağrı.
Evet, evet.
Onun için önemli. Erol abi çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür
yani,
ediyorum.
Yani inşallah başka bir zaman daha geniş
İnşallah.
Bir zaman diliminde çok detaylı
İnşallah.
Konuşuruz, hasbihal eyleriz. Kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Bakış Açısı programında bugün Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan hocamızla birlikte gençliği konuştuk, hasbihal eyledik. Bir sonraki programda görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.